Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Çok merak ediyorum podcast serisinin yeni bölümüne. Hoş geldiniz. Ben Demet Bilge Erkasap.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Podcast'ime başlarken bu kez bir iki anahtar kelime söylemek istiyorum. Organik ve doğal besin, endüstriyel gıda, hormon takviyesi, endüstriyel hayvancılık. Şimdi bu genel kelimelerle birlikte çoğumuzun aklına ilk gelenler arasında tavuk ve yumurta var. Bir vegan değilseniz özellikle de yumurta mutfağın olmazsa olmazları arasında. Gerçi fiyatı her geçen gün artıyor. Hatta yumurta sektöründen son gelen bir açıklama vardı. Yılın ikinci yarısında fiyatlar daha da artacakmış. Bir yandan da yumurtayla ilgili bitmez tükenmez de şüphelerimiz var. Hangisi organik, hangisi doğal, hangisi özgür gezen tavuktan, hangisi kafesteki tavuktan? Böyle bir sürü soru var. Endüstriyel gıda sektörü her geçen gün büyüyor, aldı başını gidiyor ama aslında geride bize şüpheli bir reçete bırakıyor. Bazen ne yediğimizle o kadar çok ilgileniyoruz ki bu işin çok önemli bir başlığı ikinci ya da üçüncü planda kalıyor. Bazen de hiç görünmüyor. Hayvana eziyet ve işkence. Şimdi permakültür konusunda uzman bir arkadaşımla doğa gezisi yaparken bana şunu söylemişti. Doğada ne toplarsan topla, üçte birini alabilirsin ancak. Daha fazlasını değil, geride kalan doğaya kalmalı ve devam etmeli. Şimdi bunu şuraya bağlayacağım. Endüstriyel olsa da beslenirken geride neler bıraktığımıza ya da birilerinin hangi etik değerleri ve gıda güvenliğini nasıl yerle bir ettiğine bakmak gerekiyor. Bunları bilmek gerekiyor. Sosyal medyada karşınıza çıkıyordur. Yumurta alırken artık üzerindeki kodlara dikkat edin deniliyor. Kafeslerde tavukların ne tür eziyetler çektiğini gösteren videolar var. Kafeslerde, kümeslerde neler oluyor? Önümüzdeki tabakta ne var? Şimdi bu konuda yürütülen bir kampanya var. Kafessiz Türkiye, 2018'de 3 gönüllüyle amatör olarak yola çıkmışlar. Hedefleri yumurtası için yetiştirilen tavukların zalim ve çağ dışı kafeslerden kurtarılması. Bu kampanya desteklerle büyüyor ve 2020'de de Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği'ne dönüşüyor. Kafessiz Türkiye kampanyası ise devam ediyor. Kampanya kapsamında her yılın sonunda bir yumurta takip raporu açıklanıyor. Son açıkladıkları rapor 2023 yılına ait. Takip edilen 98 firmadan 59'unun kafeslerden elde edilen yumurtaları kullanmayacağına dair söz verdiği belirtiliyor. Bu firmalar arasında da işte zincir kahveler, restoranlar, oteller, marketler var. Bu konuyla ilgili tüm merak ettiklerimi Kafessiz Türkiye kampanya direktörü Emre Kaplan'a sordum. Emre Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
Hemen ilk sorumu sorayım. Mücadele ettiğiniz kafes yumurtası, kafes yumurtacılığı teknik olarak ne demek? Bununla başlayabiliriz.
Tabii, kafes yumurtacılığı endüstriyel hayvancılıktaki en kötü sistem. Kimisi endüstriyel hayvancılıkla eş anlamlı sanıyor ama değil. Bunun Türkiye'de artık bir kodlanmış mevzuatı var. Sistemler çeşitli yöntemlerine göre ayrılmış. Kafes yumurtacılığı bunların arasında en sıkışık olanı ve daha hayvanların pratik olarak tel tabutlarına kapatıldığı, kanatlarını bile açamayacakları kadar sıkışık olduğu, tavuk başında A4 kağıdı kadar alan düşen tel kafeslere kapatıldığı ve burada 1,5 sene boyunca hiç çıkmadan, adım atamadan, kendi çevresine dönemeden hareket ettikleri sistem ve de bunlar yumurtaların üstünde 3 koduyla belirtiliyor. 3 kodlu denilen sistemler bunlar ve de Türkiye'de yumurtacılıkta şu anda standart olan ve aynı zamanda hayvan refahına en aykırı, hayvanların temel ihtiyaçlarına en aykırı olan sistem bu sistem.
Kafessiz Türkiye'nin internet sitesinde bir yazıda vardı. Daha önce de bununla karşılaştım. Vahim bir durum var. Binlerce, milyonlarca erkek civciv öldürülüyor. Neden öldürülüyor erkek civcivler?
Ya yumurta endüstrisinde pek çok sorun var. Bunlar çeşit çeşit. Kafes ayrı bir sorun, erkek civcivlerin öldürülmesi ayrı bir sorun. Yumurta yetiştiriciliği yapan yerler civcivlerini genellikle ortak yerlerden aldıkları için, genç tavuklarını, yumurta verebilen yarkalarını ortak yerlerden aldıkları için bir kafessiz sistemde de, kümes sisteminde veya gezen tavuk sisteminde bunlarda da erkek civciler öldürülen üreticilerden alınabiliyor aldıkları diğer dişi civcivleri. Bu neden oluyor? Bu sistem neden bu şekilde? Ona gelirsek. Şimdi tavukçulukla alakalı şüpheleri olanlar konuşurken dikkat etmişlerdi söylenen bir şeye. Bu tavuklar 42 günde kesiliyormuş. 42 günde eti için yetiştirilen tavuklar büyüyüp kocaman oluyormuş. Bu doğru. Gerçekten böyle oldu. Bunun sebebi son 100 yılda dünyada iki tane global şirket var ve de genel olarak endüstriyel tavukçuluktaki tavukların genetiğini bunlar belirledi. Son 100 yıldır genetik seçilim yaptılar ve de iki ayrı tavuk ırkı oluşturdular. Bir tanesi çok fazla yumurta verebiliyor. Yılda 300 tane yumurta verebiliyor. Bir tanesi de 2,5 kiloya ulaşabiliyor 40 günde. Bunlar ayrı tavuklar. Birisi eti için seçilmiş, birisi yumurtası için seçilmiş. Bunun doğal bir sonucu olarak şöyle bazı civcivler ortaya çıkıyor. Bunlar erkek olarak doğmuş. Hani olur ya zaten bütün canlılar biraz erkek doğurur, biraz dişi doğurur. Bunlar erkek doğuyor ama yumurta genlerine sahip. Aslında dişi olsalar yılda 300 yumurta verebilecekler ama dişi değiller. Ve de et genlerine sahip olmadıkları için 6 ayda belki 1 kiloya ulaşabiliyorlar. Bunun sonucu ne? Siz bunlara soya ve mısırla beslediğinizde 6 ay boyunca beklemeniz gerekiyor ve de 6 ayda yine 2,5 kiloya ulaşmıyorlar. 1 kiloya ulaşıyorlar belki. Bu da şirketler için zarar etmek demek. Bunu beslemek şirketler için zarar. Bunu yapmak istemedikleri için, bu zararı üstlenmek istemedikleri için de erkek civcivler yumurta endüstrisinde standart olarak senede yaklaşık 60 milyon civciv, 70 milyon civciv çöp torbalarına atılabiliyor. Bizim geçen sene yayınladığımız, bize bir işçi tarafından gönderilmiş, Türkiye'den çekilmiş videoda bir araziye salınmış böyle tepe tepe erkek civciv tepeleri vardı o videoda. Gerçekten korkunç bir video. Bazı hayvanlar ölmemiş, hala çok zor bulabildikleri enerjiyle hareket ediyorlar, çırpınıyorlar, hala ciklemeye devam ediyorlar. Senede 60 milyon, 70 milyon civciv boğularak, ezilerek ölüme terk ediliyor bu şekilde. Ne var dünyada bununla alakalı? Almanya'da yakın zamanda erkek civcivlerin öldürülmesi yasaklandı. Artık erkek civcivler öldürülmüyor. %80'i yumurtanın daha içindeyken embriyo, yumurtanın cinsiyetini tespit edebilen teknolojiler var. Bunlara geçti ve de işte yaklaşık 10 günlükken yumurtanın içinde bir ışık tutuluyor. Oradan cinsiyeti tespit ediliyor ve de bunun sonucunda erkek olan civcivleri kuluçka makinesinden çıkarıyorlar. Erkek civciv yumurtaları. %80 buna geçti ve %20'lik kadarı da hala erkek civcivler doğuyor. Sonra eti için yetiştirilmek üzere devam ettiriliyor. Sonra eti için yetiştirilip öldürülüp satılıyor. Bu tabii zaman geçtikçe muhtemelen yumurta için cinsiyet ayırma teknolojileri daha da yaygınlaşacak.
Anlattığınız şeyler gerçekten vahim ve vahşi açıkçası. Hayvan hakları savunuculuğu aslında bu kadar yaygınken işin bu kısmı neden bu kadar geri planda kalıyor? Daha fazla konuşmamız gerekirken.
Maalesef evet, gıda için yetiştirilen hayvanların durumu hayvan çalışmalarında hep biraz daha geride kalmış durumda uygulamalar bakımından. Ama burada uygulamalar bakımından altını çizmek istiyorum. Toplumun duyarlılıklarına baktığınızda, bu konuda yapılan dünyada tüm referandumlarda da, anketlerde de halka sorulduğu zaman tercihler çok daha hayvan yanlısı pratiklere kıyasla. Yani bir sorsanız, anket yapsanız, erkek civcivlerin öldürülmesi sizce Türkiye'de de yasaklanmalı mı diye, gelecek cevap toplumun büyük çoğunluğunda tabii ki de yasaklansın olacaktır. Biz de kafesler için benzer bir anket yaptığımızda aldığımız sonuç, kafeslerin toplumun %70'inin, 75'inin yasaklanmasını istediği şeklindeydi. Bunun ötürü bizim de gördüğümüz şey, Türkiye'de insanlar kötü bir şeyler gittiğinin farkında. Bundan dolayı rahatsızlık duyuyorlar. Ama nereden başlayabileceklerini bilmiyorlar. Bir umutsuzluk havası var. Sorun duyarlılık olmaması değil ama bu duyarlılığın bir şeyleri değiştirebileceğine insanların tam kani olmaması. Biz de bu fırsatı yaratmaya çalışıyoruz ve de gösterdiğimiz zaman, hani bakın, endüstriyel büyük şirketlerin politikalarını sizin talepleriniz değiştirebilir. Siz bu konuda bir ses çıkardığınız zaman bu dalgalana dalgalana en sonunda politika değişiklikleri sağlayabilir. Bunu gösterdiğimiz zaman halk bizi şimdiye kadar hiç yalnız bırakmadı. En son yaptığımız kampanyanın büyük bir perakendeciye yönelik 150 binden fazla imzayı geçti. Ünlülerden, toplumun bunu paylaşma miktarından vesaire destek buluyoruz. Bunlarda tabii hep şunun da etkisi var. Endüstriyel hayvancılık son 30 senede hayatımıza girdi. Bir şeyin standart olup sonra aksine bir farkındalık oluşması vesaire, bunlar zaman alan şeyler. O zaman içinde biz çalışkan oldukça toplumun duyarlılıklarının daha da temsil edildiği, gerçekten politikalarda, yasalarda da kendini göstereceğini düşünüyorum.
Son raporunuzdan söz etmek istiyorum. 98 firmadan 59'unun taahhüdünü almışsınız. Bu kadar kısa sürede bu firmalara nasıl ulaştınız, nasıl karşılandınız ve nasıl ikna ettiniz? Ve karşı çıkanlar oldu mu? Olmaz böyle bir şey diyenler oldu mu size?
Tabii bizim temel buradaki politikamız, genel olarak bu konudaki hareketsizliğin sebebi, bir ses çıkarılmadığı zaman endüstri işlerin normal gittiği algısını çok kolay yayıyor. Hani ben de eskiden bu kafes yumurtacılığını öğrenmeden önce elbette köylerde yetiştirildiğini düşünmüyordum tavukların, ama hani endüstriyel şartlarda böyle kocaman kümesler vardır. Kümeslerin içinde kalabalık tavuk sürüleri vardır. Onlar yumurta veriyordur. İşte yine kümes içinde yürüyebiliyorlardır. Biraz yüksek yerlere çıkabiliyorlardır vesaire. Büyük kümesler hayal ediyordum. Ve de görmediğiniz zaman çok görünmez bir konu bu. Hayvancılıkla temasımız, uzun yola çıktığımızda bazen yolun kenarında inekler vesaire görüyor. O hayvancılığın çok küçük bir kısmı. Yani %1'lik belki bir kısmı. Gerçek hayvancılık, Manisa'da, Afyon'da, Konya'da kocaman hangarlar var. O hangarların içinde 6 kat üst üste kafesler var. Ve de bir binanın içinde 200 bin tane hayvan var. Standart bu. Hayvancılık bu şekilde yapılıyor. Ve biz bunu hiç görmüyoruz. Hiç yani sokak hayvanları gibi gündelik hayatta karşımıza çıkan yani yaralı bir sokak hayvanı olduğunda görüyoruz orada. Ona yüreğimiz sızlıyor, ama bu gözümüzden çok ırak bir konu olduğu için bu da hani biz en ucuza satalım, halk zaten umursamıyor demeleri için elverişli oluyor. Bizim yaptığımız şey doğru bilgiyle insanları buluşturmak. Bakın, yumurtacılıkta bir yönetmelik var. Bunda değişik sistemler tanımlanmış. Bu sistem bu şekilde üretiliyor ve de bazı firmalar buna karşı politikalar yayınladı. Bizim burada firmalara yaptığımız şey de gidiyoruz, diyoruz ki bakın, bu tedarik zincirinizde böyle bir şey var. Halk bunu istemiyor. Sizin müşterileriniz böyle bir şeye ortak olmak istemez. Sizin de buna ilintilendirilmenizi istemez. Bunu terk edeceğinize ilişkin bir taahhüt yayınlayın, politika metni yayınlayın ve de bunun sonucunda da kademeli bir şekilde tedarik zincirinizden bu yumurtaları çıkarın diyoruz. Bazı şirket yöneticileri zaten hani ya bunun nasıl bir risk olduğunu gördükleri için, ya da kendileri bakınca da bunun kötü olduğunu hissettikleri ve de inisiyatiflerini bu alanda kullanmak istedikleri için zaten kendiliğinden değiştiriyorlar. Değiştiremedikleri noktada da biz yine halkla doğru bilgiyi buluşturmaya devam ediyoruz. Hani sessizliğe kıyasla bakın, şu şu şu şu firmaların hala kafes yumurtasına karşı bir politikası yok. Bununla alakalı raporlar çıkıyoruz. Bu raporların medyada gündeme gelmesi için çalışıyoruz. Sosyal medyada paylaşım yapıyoruz. Reklam veriyoruz vesaire. İşte şu şu şu şu firmalar politika yayınladı, bunlar politika yayınlamadı diye. Tamamen objektif bir şekilde. Ve de bunun sonucunda zaten müşterisinin doğru bilgiyle karşılaştığı zaman kötü tepki göstereceğini fark eden firmalar zaten bu değişikliği gerçekleştiriyor. Burada bizim doğru bilgiyi yaymaktan daha fazlasını yapmamıza gerek kalmıyor. Yani bu konuda dominant olduğumuzu şöyle hissediyoruz. Hiçbir şirket bize gelip de "Aa, zaten tavuklar acı hissetmiyor ki. Aa, zaten bu, siz neyden bahsediyorsunuz? Tavuk mu, Türkiye buna mı kaldı?" Hiç bunu demiyorlar. Ne diyorlar genellikle? "Biz zaten böyle şeyleri yaparız ama biz bunu duyurmayız. Biz bunu pazarlamayız." Hani bir yandan bağlayıcı bir şekilde yaptıklarını söylemiyorlar. Bir yandan "Biz zaten size mi kaldı bizim yapacağımız? Biz bunu öyle diğerleri gibi davul zurnayla açıklamak yerine kendimiz kendi içimizden yaparız zaten" vesaire diye. Hani hem bir şey değiştirmeyip hem de zaten konuyu önemsiyormuş gibi gözüktükleri, böyle kimse cepheden reddetmiyor açıkçası. Bir de hani bazı durumlarda "Sizin dediğiniz gerçekçi değil. Bizim de burada iş gerçekleriyle karşı karşıyayız" diyenler oluyor, ama biz açıkçası bir iş gerçeği olarak da hiçbir firmanın hayvanları bu kadar ağır bir şekilde eziyet eden bir sisteme ortak olmasını da gerçekçi olduğunu düşünmüyoruz.
Nasıl takip ediyorsunuz Emre Bey, sözlerini tutup tutmadıklarını?
Biz bir sertifika şirketi değiliz. Endüstriyel, daha genel olarak hayvansal gıda üretimi yapan hiçbir şirketten de para almıyoruz. Sertifika şirketleri bir denetim yapmak için para alırlar. Onun için de sonra düzenli denetçi gönderirler. Bizim böyle bir sistemimiz yok. Biz şirketler için kefil değiliz. Biz politikalarını raporluyoruz. Ama tabii ki şöyle bir kolaylık var. Biz hani en sonunda bu kafeslerin yasaklanmasını ve de hayvanların kafeslerden özgür olmasını istediğimiz için bir etkinin denetlenmesi lazım elbette. Burada şöyle bir kolaylık. Bizde Avrupa Birliği'nde olan zorunlu yumurta kodları yönetmeliği geçti. Avrupa Birliği uyum sürecinde. ve de yumurtaların üstüne nasıl üretildiğine ilişkin kod basılması zorunlu. Ve de yumurtaların yaklaşık bir %60 kadarı büyük market zincirlerinden geçiyor. Hani bizim bu gördüğümüz her sokaktaki ucuzluk marketlerinden geçiyor. Bu firmalar taahhüt verdikten sonra tek yapılacak şey bizim ve destekçilerimizin bu marketlere gittiği zaman raflarda 3 kodlu kafes yumurtası var mı? 3 TR koduyla başlayan. Buna bakmak ve bu varsa bize haber vermek. O zaman göreceğiz ki bu market zinciri hala kafes yumurtası satmaya devam ediyor. Veya artık kafes yumurtası satmayı bırakmış. Bunu görebilmiş olacağız. Bu da zaten Türkiye'deki yumurta sektörünün %60'ına denk geleceği için denetim kısmını genel olarak kolaylaştırıyor. Ama bizim buradaki çıkar çatışmalarını engellemek istediğimizden ötürü hiçbir firmadan para almadığımız için düzenli denetim gibi bir sistemimiz yok. Böyle bir vaadimiz.
Kafes yumurtasını bu etik durum dışında gıda güvenliği bakımından nasıl yorumluyorsunuz? Tehlikeli mi?
Şimdi bu gıda güvenliğinin pek çok farklı ekseni olduğu için farklı sistemlerde değişik etkilendiği için tamamen zararlı, tamamen zararsız gibi şeyleri söylemek uygun değil. Ama şu kesin, daha fazla sıkışık sistemler daha fazla gıda güvenliği riskine sebep oluyor. Sıkışıklık risk, sıkışıklık tehlike, sıkışıklık mikrop. Bunu söyleyebiliriz. Bunu ben söylemiyorum. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi söylüyor. Avrupa Birliği'nde salmonella miktarının azaltılmasına ilişkin yaptığı araştırma ve rapor çalışmalarında diyor ki mesela bu ölümcül salmonella bakterisi pek çok kişi de duymuştur. Gıda güvenliğinde çok tehlikeli bakterilerden bir tanesi ve de yaygın aynı zamanda insanların hastaneye kaldırılmasına sık sebep olan bir bakteri. Bu kafes sistemlerinde daha yaygın gözüküyor ve de bunun muhtemel sebebi sıkışıklıktır diye belirtiyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ve de özellikle bu kafessiz küme sistemlerine geçildiği zaman daha bu sistemlerde hayvanlar daha az sıkışık, daha fazla alanı var. Ama bir yandan hani bu küme sistemlerinde özellikle dışarı erişimleri de yok. Hani bir dışarıyla temasları da olmayan bu sistemlerde özellikle bunlar muhtemelen daha güvenli olduğunu biliyoruz. Hani sıkışıklığı azalttığı için ve ekstra başka bir kontaminasyona sahip olmadığı için. Hatta sadece salmonella değil, Avustralya'da başka araştırmalarda kuş gribi riskinde de yine daha sıkışık olduğu için daha güvenli olduğuna yönelik çalışmalar var. Ve de genel olarak bu spesifik bakteriler dışında şu risk de endüstriyel tesislerde daha yüksek. Yeni hastalıkların oluşması, yeni kuş gribi varyantlarının oluşması. Bu tarz sorunlarda ne kadar fazla hayvanı bir arada tutarsanız virüsün veya bakterinin ondan ona zıplayıp yeni mutasyon gösterme şansı artıyor. 200 bin tane hayvan var. Ona zıpla, ona zıpla, ona zıpla. Her biri yeni bir mutasyon için geliştirme alanı. Bu yüzden de yeni pandemiler oluşturma ihtimalini arttırıyor aslında bu kadar yoğunlaştırılmış endüstriyel sistemler. Bu konuda da daha güvenli olduğu belirtiliyor gıda güvenliği uzmanları tarafından daha az sıkışık sistemlerin.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Emre Bey, kafessiz yumurtacılığın bir alternatifi var mı? Sonuçta yine endüstriyel bir üretim olacak. Yüzlerce, binlerce hayvan yine bir tesiste olacak. Bunun alternatifi nedir?
Temel beklentimiz en kötü sistem olan ve de en kötü sistem olduğunu Avrupa Gıda Güvenliği'nin hayvan refah raporlarından da bildiğimiz kafes sisteminin ortadan kaldırılması. Buna bazı firmalar organik yumurtaları kullanarak, organik dediğimiz en geniş alanın sağlandığı ve de yemlerin de organik yapıldığı sistemler. Bazıları organiğe geçerek bunu karşılıyorlar. Bazıları gezen tavuk sistemlerine geçerek bunu karşılıyorlar. Yönetmelikte kafesten sonraki, bir sonraki asgari standart kafessiz küme sistemleri. Bunlar neye benziyor dersek yine büyük hangarlar, hayvanların 2 kat fazla alanı varlar ve de kendi çevrelerinde dönebiliyorlar, adım atabiliyorlar, yürüyebiliyorlar, yüksek tüneklere çıkabiliyorlar, tolluk kullanabiliyorlar. Bu da çok çok güçlü bir içgüdüsü hayvanların. Ve de en azından bu en temel ihtiyaçları. Hani bir tabuta kapatılmaktansa kalabalık bir spor salonunda durmak gibi aslında. Ya yani yürüyebilmek çok daha fark sağlıyor hayvanlar için. Ama hani bura geçmesinin firmaların çoğunluğu için küme sistemine geçmek standart oluyor. Çoğunluğu kafesten sonraki en ucuz sistem kümes olduğu için kümese geçiyorlar. Ve de ya yürüyebilmek hiç yürüyemeyen bir insan için çok önemli bir kazanım. Ama tabii bütün eziyetlerin sonlandığı anlamına da gelmiyor. Neden hani bu noktaya kadar getirmeye çalışıyoruz biz? En azından bunun Türkiye'nin tamamında uygulanabilir bir standart olduğunu inanıyoruz. Yumurta başı yaklaşık 1 liralık bir maliyet farkı var kafes sistemleriyle küme sistemleri arasında. Hiçbir Türk vatandaşına deseniz şu yumurtayı bir gün boyunca şöyle bir demirden tabuta kapat, ben de sana 1 lira vereceğim. 1 lira vereceğim sadece. Onun karşılığında şu tabağa bir gün işkence etmeni istiyorum. Kimsenin kabul edeceği bir şey değil bu. O yüzden bu tercihin Türkiye genelinde en asgari standart olabileceğini düşünüyoruz. Bundan dolayı hani özellikle şu an kafes karşıtı bir kampanya var. Bizden sonra daha iyisi de yapılabilir ve de talep edilebilir elbette.
Endüstriyel üretim deyince tabii tavuk eti hemen geliyor akla. Üretim tesislerinde tavuklar neler yaşıyor? Ayrıca burada tavuklara ilaçlar verildiği söylenir, yazılır. Oradaki durum nasıl?
Kafessiz Türkiye olarak biz bir yandan bir koalisyon kampanyası olduğumuz için yürüten bir dernek var elbette. Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği olarak bizim misyonumuz elimizdeki kaynaklarla olabildiğince fazla hayvan eziyetini engellemek. Ve de Türkiye'de senede 1 milyar 200 milyon tane tavuk kesiliyor. Bunların yaşadığı acılar bizim dernek olarak elbette çok büyük bir önceliğimiz ve de ortadan mümkün olduğunca kaldırılmasını isteriz. Ama Kafessiz Türkiye daha geniş paydaşları olan ve de kısa erimli hani belli somut hedefleri olan ve de hedeflerini gerçekleştiği zaman dağılacak bir kampanya. Bundan ötürü hani bu kampanya direkt eti için yetiştirilen tavuklar için bir şey yapıyor diyemem ama Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği yöneticisi şapkamla diyebileceğim şey Avrupa Birliği'nde ve de Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa Tavuk Taahhütü denilen daha tavuk yetiştiriciliği için de asgari şartların sağlanmasını talep eden bir reform çalışması var. Bunun da en büyük başlığı tavukların genetiği konusu. Az önce bahsettiğim genetik çalışmalar eti için yetiştirilen tavukları da korkunç bir şekilde etkiledi. Yapılan bilimsel çalışmalarda bu tavukların dörtte biri topal. Niye topallar? Çok çok ağırlaşıyorlar. 42 gün içerisinde yürüyemiyorlar ayakları bunun sonucunda yani sürekli oturuyor bu hayvanlar. Bir bildiğiniz bir et tavukçuluğun şirketini düşünün. İsmini YouTube'a yazın ve de tesislerinin bazıları videolarını koyuyor. Son aşamasında koymuyor tabii daha yeni küçük civcivlerken vesaire koyuyorlar ama o aşamada bile hayvanların hepsi oturuyor. Ayakta görmüyorsunuz bu hayvanları. Ve de yapılan bazı çalışmalarda deney için ağrı kesici veriliyor bu topal hayvanlara. Bakalım nasıl olacak diye. Ağrı kesici verilenler iki kat hızlı yürümeye başlıyor. Yani attığı her adımda her gün her saat sızı hisseden, ağrı hisseden hayvanlar bunlar. Bunun yanı sıra sadece bununla kalmıyor. Türkiye'de yapılmış bir çalışmada yarısında bu hayvanların göğüs ve ayak yanığı var. Yanıyor ayakları. Neyden yanıyor? Bütün gün dışkıları üstünde oturmaktan. Yanıyor ve de bu kısımlar bazen çıkarılıyor işte derisi eksiltilebiliyor hayvanların görüntüde kötülük olmasın diye. Ama canlı canlı göğsünün yanışını izleyen hayvanlar bunlar. Ve de bu genetiğin ortadan kaldırılması, çok hızlı büyüyen azmanlaştırılmış, canavarlaştırılmış tavuk ırklarının terk edilmesi. Bunun yanı sıra yine hayvanlara daha fazla alan sağlanması, daha ışık vesaire sağlanması, doğal ışık sağlanması. Topallık oranını %0'a indirebiliyor. Yanıkları çok çok çok yine sıfıra yaklaştırabiliyor. Çok kayda değer bir reform. Hayvanların acısını büyük oranda azaltıyor. Avrupa'da böyle bir çalışma var. Ama biz kısa vadede şu anki hedeflerimizi bitirmeye odaklandığımız için bu konuda çalışmaya başlamayı beklemiyoruz. Belki başka savunucular elbette çalışmaya başlamak isteyebilir. Bizim şu an böyle bir kapasitemiz yok.
Köylerde ve küçük üretim tesislerinde de tabii ki yumurta üretimi yapılıyor. 100 tavukla, 500 tavukla. Buralarla ilgili çalışmanız var mı ya da bunu yapanlara ne öneriyorsunuz?
Biz tabii önceliklendirme bizim en önemli değerlerimizden birisi olduğu için en büyük hayvan nüfuslarına odaklanıyoruz. Yakın zamanda bir istatistik yayınlanmıştı. Sanırsam Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan bir raporda organik tavuk üretimine tabii bu eti için yetiştirilen tavuklarda yumurtada çok daha fazla da yine de organik tavuğa yaklaşık sanırsam 100 binde bir veya 10 binde bir diyordu. Tam hatırlayamıyorum ama ikisinden bir tanesi. Ya 100 binde bir ya 10 binde bir. Çok çok küçük oranlar bunlar. Yumurtası için yetiştirilen tavuklarda da organiğin seviyesi kayıtlı olan %1. Kayıtsızları dahil edersek belki %5'e ulaşır. Ondan dolayı yani özellikle içerik üretme gündemimiz olan bir alan değildi, hayvan nüfusunun daha küçük bir kısmı olduğu için. Ama benim akrabalarım arasında tavuk yetiştirenler vardı. Ve de en azından şunu şey yapabilirim. Girişeceklerse hani bir amatör heves olarak başka hayvanların hayatının sorumluluğunu alacağınız bir şeye girişirken iki kere düşünün en azından. Yani benim şey hadi biz bunu gireriz yaparız diye hızlıca girip çok fazla hayvanı işte suyuna deterjan karıştığı için hayvanlar yağmur yağıp ıslanıp üşüyüp öldüğü için vesaire çok hayvanını öldüren çok akrabam oldu. Hani tavuklar özellikle çok hassas hayvanlar. Ben spesifik olarak şunu şöyle yapın, bunu şöyle yapın diye bir şey söyleyemem ama yanlış yapması çok kolay bir şey. Ve de hayvanlar da sonra maliyetleri onlar için acı oluyor. Ondan dolayı temkinli olmalarını önerebilirim şu an sadece.
Yumurtaların üstündeki kodlardan söz ettiniz. Mesela TR3 gördüğümüzde bu kafesli sistem demek, kafesli sistemle üretilmiş yumurta demek. Tüketiciler bu kodu gördüğünde ne yapmalı?
Evet, bu kodlar nerede görülüyor onu hemen bir belirteyim. Yumurtanın direkt üstüne bakarsanız tam üstüne basılıyor bu damgalar. TR diye bir ülke kodu var. Ülke kodundan hemen önce de ya 3 oluyor ya 03 oluyor ya da 210 diye gidiyor veya 020100 diye gidiyor. Böyle kodlar var. Bunlardan 3 kafes, 2 az önce bahsettiğim dışarı erişim olmayan kümes, 1 gezen, 0 da organiğe denk geliyor. Denetimi en sıkı olan daha sertifikasyon şirketlerinin en yerleşmiş olduğu da organik. Ve hani erkek civcivlerin öldürülmesi gibi sorunlar bütün yetiştiricilik sistemlerinde görülebiliyor dediğim gibi. En asgari olarak yapılabilecek şey tabii ki 3 kodlu yumurtalardan uzak durmak. 3 kodlu yumurtalar bunlar arasında açık ara en kötüsü. Ve de pek çok ülkede terk edilmiş zaten artık satılmayan isteseniz bile satın alamayacağınız bir sistem. Buna dikkat etmek ama sadece bununla kalmayıp hani sizin yalnız tekil tüketiciler olarak 3 yumurta almamanız elbette bir şeyler değiştirir. Ama sizin gittiğiniz şirketlere bunu bir ahlaki sorun olarak gündeme getirmeniz, siz neden 3 kodlu yumurta kullanan bir şirketsiniz? Size yakışıyor mu? Ben bir müşteriniz olarak hiç yakıştıramadım. Daha en azından asgari tedarik standartlarınız olmasını beklerdim. Hani bir çocuk işçiliğiyle olan ürünleri de mi satacaksınız siz şimdi vesaire diye. Bunu sormak etkinizi 10 katına çıkaracak, 100 katına çıkaracak bir şey. Yani bunun için kampanyamıza dahil olabilirler. Şirketlere kolay ulaşım yolları sunuyoruz biz. Mail atmak için işte iletişim bilgileri vesaire hani paylaşıyoruz. Bunlara dahil olmak etkilerini daha 100 katına da çıkaracak bir şey.
Çok teşekkür ederim Emre Bey. Emre Kaplan yumurta üretiminde kafesli sistemi detaylarıyla anlattı. Haftaya merak ettiğimiz yeni bir konuda burada buluşalım. Hoşça kalın.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.